Ayrım 6, sayfa 61. Memorandum, Anders de la Motte.
Pekala, nasıl hissediyorsun David?
Sarah hafifçe omuz sıktı. Morarmış, ağrılı, biraz şaşkın. Bunlar dışında fena değil. Bir elinde kağıt parçasını tutuyor. Ziyaretçi koltuğundaki seyrek saçlı adamın görüş açısından saklamak için çarşafların altında gizliyordu.
Doktor hafızandaki boşluklardan söz etti mi?
Saraç zoraki gülümsemeye çalışıp hemşirenin kendisi için yazdığı nota bir baktı.
Hafif bir felç geçirdin. 23 Kasım 2013'te Söderle'den tünelinde bir kaza yaptın. Doktorun ismi Jill Westman. Hafızandaki boşluklar.
Geçici dedi aceleyle. Şişkinlik azalır azalmaz düzelecek.
Sarac en azından Kiel Berg'i hatırlamakta zorluk çekmemişti. Kelleşen şişman patronunu kapıdan girer girmez anımsamıştı. Berg üniforma giymese bile bir polis memurundan başka hiçbir şeye benzetilemeyecek tipte bir adamdı. Davranışlarında ve yorgun ama dikkatli gözlerinde belirgin bir hava vardı. Hizmette geçen 40 yıl ona izlerini bırakmıştı.
Peki ne kadar hatırlıyorsun?
Berk az önce komodinin üzerine koyduğu içinde çiçek olan vazoyu düzeltti. Sesinde bir gerginlik vardı.
Kaza ve kaza öncesi günler biraz karmaşık dedi Saraç. Haftalarda. Ama tüm bunlar...
Geçici.
Berk kafasını salladı.
Evet söyledin.
Trafik kazası, bana neler olduğunu anlatabilir misin diye sordu Saraç.
Berk omuz silkip ince gözlüklerini aldına doğru itti.
Söderle'den tünelindeki beton bariyerlerden birine çarptın. Skanstul çıkışının yanındakine, bodoslama. Trafik ekibine göre yolda frene bastığını gösterecek bir iz de yokmuş. Molların ekibi kaza sonrası hemen gelmiş ve yangın söndürmeyi başarmış. Adamlardan bazılarının ağladığını duydum, o kadar kötü görünüyormuş.
Sarac başıyla onaylayıp yutkundu. Berk yatağa yaklaştı. Sarac birden adamın gözlerinin altındaki kahverengi halkaları fark etti.
Kasayı açmak zorunda kaldık dedi Berk alçak bir sesle. Standart prosedürdür bir denetmen. Yani yaşayacağından emin değildik.
Sarac kafasını salladı. Patronuna hafızasındaki boşluklarla ilgili gerçeği neden söylemek istemediğini düşündü. Huzursuzluk hissi yine büyüyor, elindeki kağıt parçasını daha da sıkı tutmasına sebep oluyordu.
Bölgesel suçların başı olarak Kollander oradaydı. O ve ben şifrelerimizi kullandık. Hepsi protokole uygun diye devam etti Berk surat asarak.
Sarac'ın kalbi hızla çarpmaya başladı.
Zarfın boştu David.
Berk'in sesi artık o kadar alçaktı ki neredeyse bir fısıltıydı.
Yedek liste yok. İsim yok, hiçbir şey yok.
Sarac başını ağır ağır iki yana salladı. Baş ağrısının şakaklarında güç topladığını hissedebiliyordu. Aniden koridordan sesler geldi ve Berk omzunun üzerinden aceleyle o yöne baktı. Sonra Sarac'a doğru biraz daha eğildi. O kadar yakındı ki nefesindeki sarımsak kokusu duyuluyordu.
Bölgesel suçların şefinin resmi bir şikayette bulunmasını engelledim. En azından biz seninle konuşma fırsatı yakalayana kadar beklemesini sağladım. Hiçbirimiz Dreyer ve iç soruşturma ekibinin şubeye yine dadanmasını istemeyiz.
Berk dudaklarını yaladı.
Kollander altına sıçıyor. Şubede bir köstebek olabileceğini söylüyor. Bilgi satan biri olabileceğini. Bölge komiserine koşmasına az kaldı. Bunun da nereye varacağını biliyorsun.
Saraç bir kez daha yutkundu ve dudaklarını yalamaya çalıştı ama dili sanki damağına yapışmıştı.
Şubede 40 yıl geçirdim. Emekliliğime yalnızca 3 yıl kaldı. İş temiz başlangıç operasyonuna kalırsa bunların hiçbir anlamı olmaz. Duke'e ne yaptıklarına bir bak. Bölge komiseri kadın, gözünü yeni emniyet müdürü olmaya dikmiş durumda ve hiçbir şeyin yoluna taş koymasına izin vermiyor. Hiçbir şeyin.
Berg'in yüzü kızarmıştı ve yorgun gözlerinden endişe okunuyordu. Neredeyse korkmuştu.
Ben
Sarraç bir şeyler söylemeye çalıştı ama sesi çatladı. Boğazını önce bir defa sonra birkaç defa temizledi. Birden sağ eline kramp girdiğini fark etti. Zorlayarak ağır ağır açtı ve buruşmuş kağıt parçasına baktı.
''Sana güvenmiştim David.'' dedi Berk. ''Seni hiç sorgulamadım. Kendi haline bıraktım.''
Ağzından bir tükürük parçası fırlayıp Sarraç'ın önüne düştü. Şu ana kadar sonuçlar harikaydı ama artık neler olup bittiğini açıklamak zorundasın. Kayıp listeyi ve kazayı.
Bu bir tesadüf olamaz. Birileri peşinde David, senin ve muhbirinin.
Sarraç yeniden yutkundu. Ağzını ve dudaklarını nemlendirme çabası nafileydi.
Hangi iş üzerinde çalıştığını hatırlıyor musun diye sordu Berk. Silah mıydı, uyuşturucu muydu? Muhbirine ne talimat vermiştin, kime hedef alıyordu? Tanrı aşkına bir şeyler hatırlıyor olmalısın.
Koridorda artık daha fazla ses vardı, şimdi daha yakındılar. Berk kapıya doğru döndü. Sarraç'ın elindeki kağıt parçası giderek açıldı, yazının bir kısmını görebiliyordu. Ancak gördü, hemşirenin düzgün el yazısı değildi. Kağıdın arkasında başka bir şey yazılıydı. Tırtıklı büyük harfler. Yazılırken çok çaba harcanmış gibi görünüyorlardı.
Herkes yalan söylüyor. Kimseye güvenme.
Berk tekrar ona doğru döndüğünde Sarraç elini hızla çarşafın altına sakladı. Koridordaki seslerin artık kimlere ait olduğu anlaşılabiliyordu. İçlerinden biri Doktor Westman'a aitti. Berk Sarraç'ın kulağına ''Onu bana vermelisin David'' dedi. ''Onu koruyabilirim, seni, bütün şubeyi ama bana Yanus'u vermelisin.'' 6. Bölüm. Chapelle'in küçük giriş holine parfüm kokusu sinmişti. Atıf toplamda 50 kişinin orada bulunduğunu tahmin etti. Başta düşündüğünden çok daha fazlaydı. Erkeklerin kadınlara oranı %70'e 30'du. Neredeyse hepsi Atıf'tan gençti, bazıları daha 25'inde bile göstermiyordu. Erkeklerin yarısından fazlası vücut çalışmaktan şişmişti ve kasıla kasıla yürüyorlardı. Ayrıca oldukça şık ve iyi görünümlülerdi. Birkaçı eşofmanlı, bazıları kot pantolonlu ve kapüşonluydu ve üzerlerinde çete sembolleri olan tişörtler giymişlerdi. Ama pek çoğu tıpkı Atıf gibi dressmandan alınmış ucuz siyah takım elbiselerin içindeydi. Elmas küpeler, altın kolyeler ve bilezikler, akla gelebilecek tüm gangster aksesuarları. Atıf hiçbirini tanımıyordu ama yine de kim olduklarını çok iyi biliyordu. Ya da daha doğrusu kim olmaya çalıştıklarını.
Ben de mi böyleydim? Ya sen Adnan? Ne aptalca soru.
Hepsi bakışlarını ona sabitlemiş ve elini sıkmıştı. İyi de sıkmışlardı hani. Böylelikle hiçbir şeyden korkmadıklarını, asla geri adım atmayacaklarını gösteriyorlardı. Ancak en az yarısının avuçları terliydi ve ağır tıraş kolonyaları bile korku kokusunu bastıramıyordu. İlk sarılan bir çeşit getto kucaklaşmasını deneme hatasına düşmüştü. Ancak Atıf hazırlıklıydı. Kollarını kavuşturup adamı durdurmuş, ona hızlıca bir bakış atmıştı. Adam mesajı alacak kadar zekiydi. Geri kalanlar kuralı anlamıştı, kadınlar bile. Cassandra ise farklıydı. Hepsini uzun uzun kucakladı, yanaklarını öpmelerine izin verdi. Yaslı dul rolünde ilginin odağı olmaktan keyif alır gibiydi. Atıf Cassandra'nın ebeveynleriyle ve bazı yaşlı davetlilerle az da olsa sohbet etmişti. Elbette hepsi Adnan hakkında güzel şeyler söylemişti. Ne kadar iyi ve düşünceli birisiydi, ailesini de çok severdi. Atıf tüm bunları bildik cenaze klişeleri olmadıklarını bilerek dinlemişti. Adnan sevilmesi kolay birisi ola gelmişti, hep öyleydi. Samimi, neşeli, komik, sadık. Atıf'ın aklına onlarca sıfat geliyordu. Atıf holün köşesindeki kahve makinesine gidip içine 10 kronluk madeni para attı ve makinenin çalışmasını bekledi. Zihnini başka şeylerle meşgul etmeye çalıştı. Kısa bir süre sonra uçakta olacaktı. Plastik bir bardak aşağı doğru kaydı. Devamında makine ince kahverengi bir sıvı akıtmaya başladı. Bardak ağır ağır doldu. Sanki dev makine biraz sıvı üretmek için elinden geleni yapıyordu.
Atıf dostum.
Atıf elinde plastik bardağıyla arkasına döndü. Kısık, hırıltılı sesin sahibini yüzünü görmeden tanımıştı, elinde olmadan gülümsedi. Ebu Hamza. Yüzünü uzatıp bu tombul ufak tefek adamın onun yanaklarından öpmesine izin verdi. Ebu Hamza eski bir dostu. Atıf'ın annesi uzun zaman önce onun barlarından birinde çalışmıştı. Atıf ve daha sonraları Adnan okul sonrası orada takılırlar. Ara sıra bir gofret ya da bir şişe kola için küçük getir götür işleri yaparlardı. Hamza eski topraktı. Mahallede birkaç barı, birkaç döviz bürosu vardı ve tefecilik yapıyordu. Çılgınca eğlencelerle ya da lüks villalarla abartılı başarı gösterileriyle iş olmazdı. Polisin ya da başka herhangi birinin dikkatini çekecek hiçbir şey yapmazdı. Haset çocuklar derdi kısık ama aynı zamanda keskin sesiyle. Haset ölümcüldür. Eğer başarınızı çok fazla sergilerseniz insanlar onu sizden çalmak isteyeceklerdir. Hamza elindekiyle yetiniyor, statüko, dinginlik ve denge ona uyuyordu. Bu nedenle sık sık başvurulan bir ara bulucu, herkesin güvendiği birisiydi. Artık 70'ine yaklaşmış olmalıydı ama saçında tek bir ak tel yoktu. Muhtemelen hem saçını hem de ufak bıyığını boyuyordu. Başındaki peruk da şüpheli biçimde gür görünüyordu. Ebu Hamza görünüşüne hep önem verirdi. Kaybın için gerçekten üzgünüm dostum dedi Arapça. Kardeşin iyi bir gençti. Bundan çok daha iyi bir kaderi hak etmişti. Sağ ol Ebu Hamza dedi Atıf dumanı tüten kahveyi üflerken. Ne kadar kalacaksın dostum? Bir sonraki gün dönüyorum. Aa, o zaman iş aramıyorsun. Ebu Hamza gülümsedi. Atıf başını iki yana salladı ki bu ufak tefek adamın gülümsemesini daha da büyüttü. Akıllıca bir karar. İşler eskisi gibi değil. Danışmanlar her şeyi devralıyor. Bizim işi bile. Her şey rekabete açılıyor. Artık onur yok, sadakat yok. Benim gibi insanların bırakmasının vakti geldi. Genç yetenekler sahneye çıkacak inşallah. Ebu Hamza başıyla tavanı kısaca işaret etti. Atıf elinde olmadan hala Kassandra'nın etrafında dört dönen genç adamlara baktı. Bazıları ona doğru bakıyordu. Bakışlarını çevirmeden kahvesinden biraz içti. Onları suçlayamazsın. Ebu Hamza sanki aklından geçenleri okumuştu. Nasıl yani? Senin hala belli bir namın var dostum. Gittiğinde epey laf oldu. Bazı insanlar hiç mutlu değildi. Hatta senin herkesi sattığını söyleyenler oldu. Dediğim gibi gelecek hafta gidiyorum dedi Atıf. Bakışları hala genç adamlardaydı. Ve bir avuç sümüklü bebe bunun hakkında ne düşünür ona gelirsek. Cümlesini yarıda kesti. Ses tonunun sertleştiğinin farkındaydı. Beni bağışla kabalık etmek istemedim dedi. Önemli değil dostum anlıyorum. Kolay bir durum değil bu. Kardeşin, onun küçük kızı. İsmi ne demiştin? Yaşlanıyorum. Onun isim gününde bile vardım oysa. Tindra dedi Atıf söylerken sesiyle nasıl yumuşadığını fark ederek. Küçük Tindra. Evet ismi buydu. Babasını bu kadar genç kaybetmesi hem de bu şekilde. Ebu Hamza'nın sesindeki bir şey Atıf'ın canını sıktı. Adam bunu fark etmişti. Neler olduğunu biliyorsundur sanırım. Atıf onaylayarak başını salladı. Kassandra bana anlattı. Detayları da biliyorsun. Çocuklar talihsiz dedi Atıf. Sivil bir polis aracı onları zırhlı araçtan uzaklaşırken görmüş. Anlaşılan içlerinden biri kar maskesini zamanında çıkarmamış. Polisler de onları takip etmiş ve destek çağırmış. Çocuklar tam araba değiştirirken acil müdahale timleri gelmiş ve ateş açılmış. Adnan ve Juha ölmüş. Tommy de bitkisel hayatta. Ne yazık ki hepsi doğru. Ebu Hamza başını aşağı yukarı salladı. Sadece tüm detayları bilmeni istedim. Bazen hikayelerde ipin ucu kaçıyor. İnsanlar çok fazla konuşuyor. Nasıl olduğunu bilirsin. Küçük adam ellerini uzattı. Bu arada Adnan'ın ailesi için endişelenmene gerek yok. Hamza başıyla Kassandra'yı işaret etti. Onları destekleyen bir sürü kişi var. Polise kızgın olan tipler. Belki duymuşsundur. Acil müdahale timi aşırı güç kullanma suçlamasından aklandı ve bütün olay nefsi müdafaa olarak kabul edildi. Çünkü ilk Adnan ateş etmiş. Sonrasında ortalık biraz karışıktı. Arabalar yakıldı, taşlamalar falan her zamanki gibi. Ağır ağır başını sallayıp soğuyan kahvesini yudumladı. Benim de bir gözüm Tindra ve annesinde olacak. Eski arkadaşlığın hatırına diye ekledi Hamza. Atıf'a baktı, belli ki bir çeşit tepki bekliyordu.
Teşekkürler Ebu Hamza. Eminim Adnan müteşekkir kalırdı dedi Atıf.
Ebu Hamza ona bakmaya devam etti, sonra gülümsedi.
Değişmişsin dostum, sakinleşmişsin. Eski sinirinden eser yok. Çok daha sağlıklı görünüyorsun ve Arapçan da bayağı ilerlemiş.
Buradan ayrılarak doğru olanı yaptın. Eğer kardeşin de aynısını yapmış olsaydı ya da ben, kim bilir işler nasıl olurdu.
Ama senin yaptığını yapmak, her şeyi geride bırakmak cesaret ister. En baştan başlamak. Bu cesarete çoğumuz sahip değiliz.
Ebu Hamza yeniden tavanı işaret etti.
Pekala dostum, bırakayım da kahveni bitir dedi. Seni yeniden görmek çok güzeldi. Koşullar çok daha iyi olabilirdi tabii ama...
Lütfen annene taziyelerimi ilet. Dalia nasıl bu arada?
Alzheimer dedi Atıf sessizce. Bakım evinde kalıyor. Ama iletirim. Geçmiş şeyleri gayet iyi hatırlıyor. Esas sorunu şimdiki zaman.
Anlıyorum.
Ebu Hamza başını aşağı yukarı salladı.
Ben de hatırladığımdan çok daha fazlasını unuttuğumu acı olsa da kabullendim. Doktorum diyor ki hepsi kafamın içindeymiş ve ben sadece bulmayı unutmuşum. Ormanda çalıların büyüyüp gizledikleri bir patika gibi. Belki de haklıdır. Tabii belki de sırf beni neşelendirmek için böyle söylüyordur.
Atıf'ın omzunu sıvazladı şefkatle, neredeyse sakınarak, hatta Atıf farkında olmadan gülümsedi.
Elveda sevgili dostum, şimdi genç güzel dula taziyelerimi sunacağım dedi Ebu Hamza. Ama bir şeye ihtiyacın olursa lütfen irtibata geç. Kassandra'da numaram var, ara yeter, her ne olursa olsun.
Ebu Hamza ona şöyle bir göz kırptı. Gerçekten mi? Emekli olduğunu sanıyordum dedi Atıf.
İnşallah dedi Ebu Hamza boğuk bir kahkaha patlatarak. Allah'ın takdiri. İyi yolculuklar dostum.
6. ayrımın sonu. Sayfa 69.